Ayrım 16. Ya Adalet Ya Sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 153. 6. Bölüm. Çevre. Asfaltın altında kumsal var. Çevre bu kitapta yer alan Türkiye'nin 7 temel meselesinden biri. Çünkü şehirlerde yeşil alanlar, Ege'de zeytinlikler, Karadeniz'de dere yatakları ülkenin kalkınmasına kurban edilirken çevre ile kalkınma arasındaki ilişkiyi yeniden tarif etmemiz gerekiyor. Batıda orman yangınları her yaz bizi yasa boğarken, güneyde meralar hızla çölleşirken, bu yüzyılın sonunda ortalama ısının 5 derece artacağı, denizlerin 1 metre yükseleceği hesaplanırken, bizim iklim değişikliğini dert etmemiz gerekiyor. Güneş ve rüzgardan enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir ülke olmamıza rağmen her yıl binlerce insanın ölümüne, milyarlarca doların ziyanına sebep olan termik santrallerde ısrar eden ulusal enerji politikasını gözden geçirmemiz gerekiyor. Kıyılarda, köylerde çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden çöp yığınları yükselirken, yeni bir yurtseverlik sözleşmesiyle ülkemizin her noktasını kendi evimizin içi gibi temiz tutmamız gerekiyor. Çevre konusundaki bu saydığım gerekliliklerin hiçbirini yerine getirmiyoruz. Çevreyi kalkınmaya kurban ediyor, orman yangını ve çölleşmeyi safsatalarla açıklıyor, önümüzdeki dönem için 20 yeni termik santral planlayıp Avrupa'nın bir numaralı çöp ithalatçısı olmayı içimize sindiriyoruz. Neden çevreyi dert etmiyoruz? Bu satırları yazmadan evvel oturup son yıllarda yapılmış kamuoyu yoklamalarını tek tek inceledim. Farklı şirketlerin gerçekleştirdiği bu yoklamaların hemen hepsinde Türkiye'nin temel meseleleri halka soruluyor. Daha evvel paylaştığım gibi ekonomik gidişat ve istihdamla ilgili olarak geçim sıkıntısı, işsizlik, enflasyon listenin tepesinde yer alıyor. Bazı dönemlerde 7 Haziran 1 Kasım 2015 arası mesela terör öne çıkmış, bazı dönemlerde de eğitim, sağlık, toplumsal kamplaşma, yolsuzluklar ve yaşam kalitesini etkileyen trafik ve ulaşım sorunları gündem olmuş. Ama garip bir şekilde çevre ve iklim değişikliği ya da bu konularla uzaktan yakından ilgisi olan çöp meselesi gibi konular halk tarafından temel sorun kategorisinde değerlendirilmemiş. Bir iki istisnai durumda çevre öne çıkmış, ancak çevreyi temel mesele olarak görenlerin oranı 1-2 puanı geçmemiş. Birkaç çalışmada mülteci meselesi, orman yangınları, tarımsal üretim ve kuraklık, sel felaketleri tekil olarak geçiyor. Ama tamamı iklim değişikliğinin sonucu olan bu sorunların yanına kimse çevreyi eklememiş. Kısacası halkımıza göre Türkiye'nin temel sorunları arasında çevre diye bir derdimiz yok. Aslına bakarsanız bizim çevreye gösterdiğimiz duyarsızlığın dünyanın geniş kesimlerindeki vurdum duymazlıkla ortak bir tarafı var. Çünkü insan olarak hepimizi bağlayan bazı alışkanlıklarımız var. Sonuçta nerede doğmuş olursak olalım, birkaç bin yıl geriye gittiğimizde hepimiz bir mağaradan çıkıp kurda kuşa yem olma korkusuyla mücadele ederek buralara gelmişiz. Öyle olduğu için de yakın ve görünen riskleri uzak ve görünmeyen risklerden daha çok önemsiyor olmuşuz. İnsanın doğası böyle. Don't Look Up, Yukarı Bakma isimli filmin gayet güzel anlattığı gibi yumurta kapıya dayanıncaya kadar beklemeyi, eyleme geçmeye tercih ediyoruz. Diyebilirsiniz ki hocam ama çevre konusundaki tehdit öyle çok uzak ve görünmez değil. Son yıllarda etkisi ve sayısı artan sel baskınları, her yaz biraz daha kontrolsüz olarak gelişen orman yangınları, giderek daha sık göreceğimiz müsilaj benzeri çevre felaketleri şu anda ve gözümüzün önünde oluyor. Ancak bütün bu felaketlerin toplumun çok küçük bir kesimini harekete geçiriyor olmasının başka bir nedeni daha var. Tehdit ne kadar devasa olursa bizim birey olarak o sorunlara duyarlılığımız o derece azalıyor. İnsan kendi bireysel çabasının doğrudan sonucunu göremediği sorunları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Buna öğrenilmiş çaresizlik de diyebilirsiniz. Tek başıma benim bir şey yapmam sonucu değiştirmeyecek. Öyle olmasa Türkiye gibi hijyen konusunda hassas, kendi evinin içini temiz tutmakla özenli bir ülkede sokakların bu kadar pis olması nasıl açıklanabilir? Her birimiz kendi evimizin içini temiz tutmayı beceriyoruz ama işte bir araya gelip sokağı, şehri, ülkeyi temiz tutma konusunda ortak bir irade koymakta zorlanıyoruz. Elbette Türkiye'de çevre konusundaki duyarsızlığın bir nedeni devletin bu konuda halkı yıllardır terbiye ediyor olması. Yukarıda sıraladığım çevre katliamlarının her birinde bir avuç insan çıkıp hepimizin adına parkları, koruları, zeytinlikleri, dereleri ve soluduğumuz temiz havayı savunduğu için cezalandırıldı. Bunu gören pek çok duyarlı insan da çevre eğitimi aldığı, doğayı koruma bilinci olduğu halde kabuğuna çekilip eylemsizlik kararı aldı. İşte o nedenle ısrarla bu kitap boyunca adalet üzerinde duruyoruz. Eğitim ve bilinç ancak hukuki güvencelerin sağlanabildiği ortamlarda toplumu ileri götürebiliyor. O yüzden sağlıklı bir çevrede yaşayabilmemizin, global ısınmaya karşı etkin önlem geliştirebilmemizin yolu, katılımcı demokrasiyi yasal güvence altına alacak adımların atılmasından geçiyor. Hukukun işlemediği ülkelerde yurttaşlar yaşadıkları mahallenin, kentin, ülkenin gidişatına müdahale edemiyorlar. Sel gelip oturduğumuz evi bassa, kuraklık musluktan suyu kesse bile kılımız kıpırdamıyor. Genelleme yaptığımın farkındayım. Türkiye'de çevre duyarlılığı olan bir kesim elbette var. Tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de gençler öncü bir rol oynuyor. Hatta son yıllarda gençlerin iklim krizi dayanıklı dertlerini açıklamak için iklim kaygısı yani climate anxiety olarak tarif edilen yeni bir tanı ortaya çıktı. İklim konusunda yaşa dayalı ayrışmanın çok temel iki nedeni var. İlk olarak gençler çevre ve iklim değişikliği konusunda daha evvelki kuşakların ulaşamadığı zengin bir bilgi birikimine sahipler. Şimdiki gençler insanların davranışlarıyla gezegene hasar verdiğinin farkındalar. Gençlerin yaşlılara göre çevreyi dert etmesinin ikinci önemli nedeni ise biyolojik. İklim krizinin yol açacağı felaket kapıya geldiğinde gençler bu gezegende yaşıyor olacak, yaşlılar ise olmayacak. Orta yaş üstü bireyler için iklim değişikliği farazi bir önermeyken gençler için bu değişiklik onların hayatını doğrudan etkileyecek bir gerçek. Bütün bu nedenlerle yeni kuşakların çevreyi dert ediyor olması en büyük sigortamız. Daha somut olarak söyleyelim. Türkiye'de bugün doğan bir çocuk eğer şimdi bir müdahale olmazsa kendisi şu anki yöneticilerin yaşına geldiğinde denizleri bir metre yükselmiş, dereleri kurumuş, Konya'dan Urfa'ya uzanan geniş bir alanı çöle dönmüş bir ülkede yaşayacak. Artvinliler ekonomiden anlıyor. Türkiye'de çevre konusundaki duyarsızlığın özel bir sebebi daha var. Bizde çevre kalkınma için ödenmesi gereken bir bedel olarak görülüyor. Çevre duyarlılığı da tam bu nedenle ülkenin kalkınmasına karşı bir hareket olarak değerlendiriliyor. İstanbul'da kalan bir avuç yeşil alanı korumak için mücadele eden gençlere, Karadeniz'de dere yataklarına sahip çıkan köylülere, Ege'de ağaçları yaşatmak için nöbet tutan kadınlara hep aynı gerekçeyle şiddet uygulanıyor. Siz ekonomiden anlamıyorsunuz. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Hızlı bir şekilde kalkınmamız, ekonomik olarak büyümemiz gerekiyor. Bu uğurda tabii ki fedakarlıklar yapılacak. Pek çok insan için o fedakarlıklardan biri de çevre. O nedenle siyasetçilerin çevrecilere hedef alan ithamları halk nezdinde karşılık bulabiliyor. Çünkü hala geniş kesimlerde hakim olan inanca göre konut dikmek için yeşil alandan, yol yapmak için ormandan, baraj kurmak için derelerden, fabrika açmak için her türlü çevre koruma uygulamalarından vazgeçmek zorundayız. Sanayileşme tarihine baktığımızda gerçekten de görüyoruz ki şimdiki zengin ülkeler buraya geçmişte çevreye verdikleri büyük zararlar sayesinde gelmişler. Sonuçta büyük sanayi devrimi yukarıdaki pencereden bakınca insanın doğayı kontrol etme sürecinde yeni bir aşamayı temsil ediyor. 19. yüzyıl Avrupa'sına ya da Amerika'sına giderseniz her tarafta bugünden bakınca büyük çevre kıyımları olduğunu göreceksiniz. Üstelik bu gelişmiş ülkeler sadece kendi ülkelerindeki çevreyi değil, başta Afrika ve Güney Amerika olmak üzere bütün dünya ekolojisini tahrip ederek bugünkü kalkınma seviyelerine ulaşmışlar. Kalkınma uğruna çevreden vazgeçilebilir. Tezinin bu denli yaygın olmasının tarihsel nedenleri var. Ancak sorun şu ki bildiğimiz manada doğal kaynakları işleyerek rekabet edilen sanayi devri bitti. Bu kitabın ilk bölümlerinde üzerinden geçtiğimiz gibi sanayi o ilk evresinin üzerinde 3 ayrı dönüşüm yaşayarak bugün sanayi 4.0 oldu. Bulunduğumuz noktadan ileri gitmek için bizden evvel kalkınmış ülkelerin geçtiği her adımı takip edersek tepemizden uçan roketleri şimendiferle yakalama şansımız yok. Dünyada ilk 10 ekonomiye ulaşmayı bırakın, ilk 20'de kalmak için çocuklarımızın oynadıkları bilgisayar oyunlarında kullandığı tabirle bizim level atlamamız gerekiyor. Sanayi 1-2-3'ü atlayıp doğrudan bütün dünyanın bizimle birlikte daha yeni başladığı bambaşka bir yarışa girmeliyiz. Bunun için büyük bir dönüşüm şart. Bu dönüşümün de çevreye duyarlı olması, yani yeşil bir dönüşüm olması gerekiyor. Bizim yanan ormanların yerine ağaç dikerek, kömürden doğal gaza geçerek, eski fabrikalara filtre takarak yaşadığımız ulusal ve global sorunları çözme olanağımız yok. Tarihin alt üst olduğu o nadir dönüşüm anlarından birindeyiz. Kartlar yeniden dağıtılıyor, ülkeler arası dengeler yeniden belirleniyor. Bu devirde çevreye rağmen üretim yapan değil, çevre için üretim yapan kazanacak. Bu yeni dönem bizim gibi sanayi devrimini kaçırmış ülkeler için yeni ve büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatı değerlendirebilmek için önce çevre ile kalkınma arasında 19. yüzyıldan kalma yargımızı değiştirmek zorundayız. Yani Hürriyet'te köşe yazıları yazdığım dönemlerde sık sık dile getirdiğim gibi aslında asıl çevreci o gençler, Artvinli köylüler, yeni ekonomiden anlıyor. Ancak o zaman bu çağda rekabet edebilmek için gerçekleştirmek zorunda olduğumuz yeşil dönüşüm adımlarını atabiliriz. Sanayiden tarıma, turizmden ulaşıma her alanda yeşil dönüşümü hayata geçirmeden bu çağda rekabet etme şansımız yok. Önümüzdeki 10-15 yılda ya bu büyük fırsatı değerlendirip yeni ekonominin öncüsü ülkeler içinde yer alacağız ya da tıpkı sanayi devriminde olduğu gibi kaçırdığımız trenin arkasında koşmaya devam edeceğiz. Seçim bizim. Yaşayan anlatsın. Bu kitapta ilk defa denediğim Yaşayan Anlatsın bölümünde beni çok mutlu eden içeriklerden biri Yeşil Düşünce Derneği tarafından yayınlanan Kömür Hikayeleri başlıklı rapor oldu. Özge Cankara ve Gözde Kazaz Çanakkale'den Şırnak'a, Amasra'dan Elbistan'a termik santral mağduru halkın dertlerine ortak olmuş. Onların sesini bize ulaştırmış. Rapor sadece hikayelerden oluşmuyor. İlk bölümde kömüre dair global ve yerel veriler paylaşılıyor. Ardından da kömüre dayalı enerji üretiminin neden bizim için geçerli bir senet çenek olmadığı gerekçeleriyle anlatılıyor. Ben rapordan size bir bukle sunuyorum. Devamını Yeşil Düşünce Derneği'nin web sitesinden kendiniz okuyun lütfen. Kömür hikayeleri arasında 25 sene termik santralde çalışıp Berçenek köyüne muhtar olan Mevlüt Kul da var. Burada konumuz başka ama adı geçince belirtmek istedim. Berçenek köyü eğer aynı isimli bir başka köy yoksa Aşık Mahzuni'nin köyü. Aynı adlı türküyü dinlemenizi tavsiye ederim, muhtarı dinleyelim. Bizim köyümüzün nohudu meşhurdu. Bağlarımız çok güzeldi. Bunlar bitti. Santral bazı bitkileri yok etti. Bunun bilimsel bir çalışması olmadı ama gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Kendi bağım Kül Dağı'nın hemen yanında mesela kurudu. 2-3 milyon ton kömür stok oluyor. Bunda radyasyon var. Ne derece açığa çıkıyor bilmiyoruz. Tarımın yanı sıra hayvancılığın da önemli olduğu Afşin Elbistan 1990'lı yıllarda et üretiminin %4'ünü karşılıyordu. Bugünse sıralamada bile yok. Herkes şikayetçi ama C santralinin temeli ne zaman atılacak diye de bekliyorlar. Yarın eylem yapayım desen olan sana olur. Türkiye'de varıyla yoğuyla ülkenin taşını toprağını savunan kesimlerin başında Ege'den Karadeniz'e çevre mücadelesi veren köylüler geliyor. Tire'ye bağlı küçük kale köyüne 1,5 kilometre mesafede çalışan bir dolomit madeni bulunuyor. O madenin ortaya çıkardığı sorunlarla cebelleşen köylüler daha o sorunlar çözülmeden aynı bölgeye yeni bir maden ruhsatı verilince ayaklanmış. Voa, Türkçe'ye konuşan köy sakini Nurettin Aydın'a kulak verelim. Şimdi niye karşıyız? Madenin ne kadar zararlı olduğunu, zeytin ağaçlarına, incir ağaçlarına ve doğadaki ağaçlara dahi ne kadar zararlı olduğunu yerinde tespit etseniz görürsünüz. Ağaçların doğu kısmı bembeyaz, bir hava kirliliği var. Mesela benim köyümde akciğer hastalığı o kadar yoktu, şu anda hemen hemen %30-%40'lara yükseldi. Nefes darlığı, astım hastalığı. Bir ocak daha açılırsa bizim köyü terk etmemiz gerekiyor. Zeytin bizim tabii varlığımız ve köyümüzün %50 geliri zeytindendir. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Buralar Kartal Dağı, Tire'nin ormanı en büyük olan dağıdır. Biz bu maden meselesiyle 2 senedir uğraşıyoruz. Zeytin yasasından bu maden feshedildi. Bu 6 tane köyü kapsıyor. Bu dağda ana ruhsat var. Biz bu ruhsat için dava açtık. Şu anda devam ediyor. Sonucunu bekliyoruz. O ormanın kıymetini bilen bilir. Tire'ye kadar olmayan bir orman var bizde. Biz buna sahip çıkmak istiyoruz. Son vardığımıza kadar uğraşacağız, bırakmayacağız. Benim köyüme şu anda 38 hane dışarıdan yazlıkçı gelenler var. Sebebi ne? Havanın güzel olmasından geliyorlar. Buraya bir maden ocağı açılırsa köye 350 metre. Bu hava kirlenecek. Ne köylü rahat edecek, ne gelenler rahat edecek. O zaman köyün terk edilip gidilmesi gerekiyor. Burcu Ünal biraz daha eski tarihli bir haber dosyasında Karadeniz kıyılarını gezerek halkın izlenimlerini yazmış. O söyleşiler içinde benim dikkatime Artvin Küçükköy muhtarı Yaşar Kılıç'ın kapsamlı analizi çekti. Kamilet Vadisi'nde sonda vuruldu, öyle duruyor. Bizim köylümüz hiç istemiyor. Bu nedenle çok tepki gösterdik. Elbette HES inşaatları sadece muhtarın istememesiyle engellenemez. Köylünün de istememesi gerekiyor. Burada köylü de istemiyor. Yapılmaması için çok uğraştık fakat kimi zaman jandarma engeliyle karşılaştık. Fakat köylüler yılmadı, HES'çilere geçit vermediler. Bunun dışında dilekçe verdik. Bu köyün içerisinde güzelim bir dere akıyor. Bu güzelim dereleri yok etmeye çalışıyorlar. Buranın her yerinde arıcılık var, alabalık var, yaban keçisi var. Balımız Anzer balından üstün. Bizim köyümüzde 50 hane var, hiçbiri HES istemiyor. Aslında biz her şeyin farkından Murgul örneğini gördükten sonra varmaya başladık. Murgul'daki maden inşaatı sonrasında oranın çevresinde neden olduğu olumsuz etkilerle doğanın öneminin farkına vardık. Avukat tuttuk, davalar açtık. Eğer biz bu farkındalığı yaşayıp bu mücadeleye yol yakınken başlamasaydık, burası şimdiye HES olmuştu. Sorunları yaşayanlar kadar yaşanan o sorunları halka anlatanların da sesini duymamız gerekiyor. Bu bağlamda gıda mühendisi olan araştırmacı Doktor Bülent Şık'ın hikayesi aslında Türkiye'de sorunların neden giderek daha da çözülemez bir sarmala döndüğünü anlamamız için ibretlik bir vaka. Doktor Şık, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve 1 milyon 300 bin çocuğu ilgilendiren bir araştırma sonucunu kamuoyuyla paylaştığı için mahkemeye verilmiş bir araştırmacı. Hikayenin devamını hocanın Filiz Gazi'ye verdiği röportajdan okuyalım. Araştırmanın amacı çevresel ortamlardaki kanserojen madde kirliliğinin ne düzeyde olduğunu ve o bölgelerde yaşayan insanların soludukları hava, içtikleri su, yedikleri gıdalarla bünyelerine kansere neden olan kimyasal maddeleri alıp almadıklarını belirlemekte. Antalya ilinde sanayi faaliyetleri yok, bir turizm ve tarım kentidir Antalya. Dolayısıyla Ergen Havzası'ndaki illerle Kocaeli bölgesinde sanayi faaliyetlerinden ve zehirli atıklardan kaynaklanan kanserojen madde kirliliğini sanayinin olmadığı bir bölgeyle kıyaslamak amacıyla Antalya seçildi. Böylece mevcut kirliliğin ne düzeyde olduğunu kıyaslayabilmek de mümkün olacaktı. Araştırmadan elde edilen bilgiler Antalya iline kıyasla Kocaeli ve Ergen Havzası'nda yer alan illerde özellikle sularda çok yaygın kimyasal kirlilik olduğuna işaret ediyor. Antalya'ya kıyasla elbette. Arsenik, kurşun, alüminyum gibi kirleticilerin sularda bu kadar yaygın çıkması bölgede ciddi bir atık sorunu olduğunu, bu atıklardan açığa çıkan kimyasal maddelerin sulara karıştığını gösteriyor. Ben böyle bir araştırmanın içinde yer almaktan mutluluk duymuştum. Bu çalışmanın sonuçları milyonlarca insanı ilgilendiriyordu. Ama böyle kapsamlı bir iş yapıldıktan sonra mevzu kapandı. Ortada ne bir açıklama, ne bir yayın ve ne de bir önlem alınması durumu var. Bir araştırma yapılamamış, hiçbir şey olmamış gibi davrandı Sağlık Bakanlığı. Ama ben öyle davranamam. Bakanlığın büründüğü sessizlik, gizlilik benim akademik sorumluluklarımı ortadan kaldırmaz. Bildiğim şeylerin bir kısmını yazarak toplumu böyle bir çalışmadan haberdar ettiğim halde hala kendimi rahat hissetmiyorum. Demokratik bir ülkede yaşıyor olsak Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bu projeyle tespit edilen sorunları nasıl çözeceğimizi konuşuyor olurduk. 16. ayrımın sonu. Sayfa 164.